Safahat Sohbetleri.
Aziz dinleyiciler, hepinize sıhhat ve afiyetler diliyorum. Büyük şairimiz Mehmet Akif'in edebiyatımızın anıt eseri Safahat isimli şiir kitabını sizlerle birlikte okuyoruz. Safahat 7 kitaptan oluşuyor. Birinci kitabının adı da Safahat. Mehmet Akif'in ilk şiir kitabı 1911 yılında yayınlanmış. Daha sonra peş peşe Mehmet Akif diğer şiir kitaplarını yayınlamış. Sonuncusu 1933'te Gölgeler kitabı oluyor, 7. kitap. Daha sonra bu tek tek şiir kitapları bir bütün halinde 1943 yılında Safahat adıyla yayınlanmış. Yani bütün kitabın adı da Safahat, birinci kitabın adı da Safahat. Evet, Safahat 1911 yılında yayınlandığında gerçekten çok yankı bırakmış. Kitapla ilgili, Mehmet Akif'le ilgili bir hayli yazı yayınlanmış. Bu kitapta yer alan şiirlerden Seyfi Baba'nın çok özel bir önemi var. Seyfi Baba yayınlandığı yıllarda da çok sevilmiş, okunmuş, örnek alınmış bir şiir. Mehmet Akif'in manzum şiirlerinin belki de en çok bilinen, okunan, sevileni. Şimdi de okuduğumuzda bu şiirin dilinin birkaç kelime dışında kolaylıkla anlaşıldığını görüyoruz. Şair bilerek, isteyerek böyle bir dille şiirini yazmıştır. Ve Seyfi Baba şiiri o zamanki İstanbul hayatının, İstanbul'un biraz kenar mahalle diyebileceğimiz hayatının, fakirlerinin, yaşlı insanların hayatıyla ilgili bize dikkatler uyandırıyor, dikkatimizi çekiyor. Seyfi Baba kimdir? Mehmet Akif'in bu şiirde anlattığı Seyfi Baba kimdir? Onu Mithat Cemal'den öğreniyoruz. Mithat Cemal, Mehmet Akif'in yakın arkadaşlarından birisi. Vefatından sonra onunla ilgili bir biyografi kitabı yayınladı. Bu biyografi aslında birlikte yaşadığı bir arkadaşı anlatan çok ilginç bir eser. Mehmet Akif'le yıllarını geçirmiş olan Mithat Cemal onu çok canlı levhalarla anlatıyor. Onun müstesna özelliklerini bize aktarıyor. Bu bakımdan da önemli. Mithat Cemal, Seyfi Baba'nın Mehmet Akif'in çok sevdiği Dülger Hasan olduğunu bize söylüyor. Mehmet Akif, Dülger Hasan'ın oğlu, güreşçi ve kısmet dikicisi Abdullah'ı tanımış. Sonra da babasını tanımıştır. Burada yine anlatmakta fayda var. Mehmet Akif, güreşe de meraklı, spora meraklı, bilhassa güreşe meraklı bir genç. Gençliğinde güreşiyor. Ünlü pehlivanlarla hatta bugünkü tabirle antrenman yapıyor. Bu Nurullah bunlardan birisi. Mehmet Akif hem oğlunu tanıyor hem babasını tanıyor. Bunların Rumeli şivesini çok seviyor, çok hoşlanıyor. Evlerine sık sık gidip gelmeye başlıyor. Onların Türkçesini, Rumeli şivesini daha fazla dinlemek için, onlarla daha yakın olmak için oturdukları yayla semtine taşınıyor. Yani Akif'in müstesna özelliklerinden biri de bu. Sevdikleriyle yakın olmak. İşte Rumeli şivesini güzel konuşan bir baba oğulla birlikte olmak için yaylaya taşınıyor. Başka bir seferde Emrullah Efendi, sonradan Marif Nazır olan Emrullah Efendi ile yakın olabilmek için ona bir yakın bir yere taşındığını biliyoruz. Aziz dinleyiciler, Seyfi Baba bizimle konuşan bir şiir, konuşur gibi yazılmış bir şiir. Şöyle başlıyor. Geçen akşam eve geldim dediler. Seyfi Baba hastalanmış yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olsaydım, esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu verin? Nerede sopam? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Değerli dinleyiciler, Mehmet Akif eve geliyor ve orada Seyfi Baba'nın hastalık haberini öğreniyor. Hemen onu ziyaret etmeyi düşünüyor. Uzunca bir yoldur bu. Hem de mevsim itibarıyla yol bataklıktır. O yüzden belki gelemeyecektir. Akşam eve dönemeyecektir. Evdekiler de daha hala kalınız, teyzeniz geldi bu akşam, değiliz biz yalnız. Şimdi şair buradan itibaren o sırada İstanbul'un yollarını anlatıyor. Fatih semtindeyiz aslında. Belediye pek başarılı belediye olmamalı. Buradan onu çıkarıyoruz. Tabii biraz şairin mübalağalı anlattığını dikkate almamız da gerekiyor. Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde. Şairin elinde bir baston, değnek var, sopa diyor buna. Belki de daha büyükçe bir şey olduğu için sopa diyor. Onu sağ eline almış. Şehrin umumi bir aydınlatması yok. Şimdiki gibi elektrik yok. Belki kısmen İstanbul'un bazı bölümleri hava gazı lambasıyla aydınlatılmış olabilir. Ama daha elektriğe geçilmemiş ve bütün İstanbul aydınlatılmış değil. Belki ana caddeler aydınlatılmış ama aradaki sokaklar aydınlatılmamış olmalı ki şair kırık camlı bir fenerle, sol elindeki fenerle yola çıkıyor. Boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde. Hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferine. Evet, o kadar çok çamur var ki, kaldırımlar adeta gömülmüş, mezara gömülmüş gibi. Ama arada bir bunların bazı taşları görünüyor ve insanı kurtarıyor. Ve şair bu kaldırımları müteveffa, ölü olarak adlandırılıyor. Bu ölüleri aferine boğuyor. Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize gölgelerde pekala yüzmek. Bir süre sonra o çok işe yarayan kaldırımlar da bitiyor. Artık adeta göllerde yüzer gibi gidilebiliyor. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal, yüzüyorduk o yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Vaka ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun. Kaha olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şu ağatı düşer bir mezara. Kah olur, ölü ışıkları, ölgün ışıkları bir mezara düşer. Kah bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah bir mabedi fersudenin üstünde neşer. Kah bir çatısı, satağı, saçağı çökmüş evin altından koşar. Kah bir eski mabedin adeta çökmüş bir mabedin üstünden aşar. Vakt olur pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır, sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Sonra da en korkulu kişilere çekinmeden sataşır. Gecenin sütreyi yeldasını çekmiş, uruyan, sokulup bir saçağın altında güya uyuyan, hanuman yoksulu binlercesi filanı beşer, sesi dinlemiş yuvalar, hake serilmiş evler. Bir İstanbul manzarası şair anlatıyor bize. Çamurlu bir İstanbul bu. Ve burada uzayan gecenin uzayan örtüsünü çekmiş, çıplak, bir saçağın altında güya uyuyan, evsiz, baksız, yoksul binlerce insan vardır. Evlerin sesi dinmiş yuvalar, toprağa serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları, zulmetin yer yer içinden kabaran mezbereler, karanlığın yer yer içinden kabaran çöplükler, süprüntüler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler, gece rehsen, sabah olmaz mı bakarsın sahil, gece yol kesen eşkıya, sabah olmaz mı bir de bakarsın dilenci, serseri, derbeder, avare, harami, katil, böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermedi bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmi enfas edivermez mi hemen cız diyerek? Evet, değerli dinleyiciler, o kandil zaten sönmeye eğilimli olan o kandil, yağmur suyu alarak son nefesini verir, cız sesi çıkararak son nefesini verir. O zaman Sami Ağa'nın Lamisa'nın sevkiyle yürüyen körlere döndüm, o ne dehşetti hele. O zaman işitmenin ve dokunmanın yönlendirmesiyle yürüyen körlere döndüm, o ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz hem ayak hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Korku geldi. Şairin sopasından başka kılavuzu kalmamıştır. Hele yarabbi şükür kapıdan 3 tane fener, hele yarabbi şükür karşıdan 3 tane fener geçiyor, sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından, yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yarı kadimin yurdu. İşte eski dostum yurdu karşımda. Bakalım var mı ışık, yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem. İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık? Girerim ben diyerek kendimi attım içeri. Ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri. Sağa döndüm. Azıcık gitmeden 3-5 basamak. Merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Demek ki dik bir merdiven var evin girişinde. Sola döndüm odanın eski şayak perdesini. Aralarken kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın. Bende kabahat ki haber yollamadım. Evet, Seyfi Baba şairi böyle karşılıyor. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın. Bende kabahat ki haber yollamadım. Aziz dinleyiciler, bu Akif'le Seyfi Baba'nın yakınlığını anlatan bir başlangıç. bir problem olunca, bir sıkıntı olunca, hastalık olunca Akif haberdar edilmektedir. Böyle bir yakınlık bu. Şöyle devam ediyor Seyfi Baba. Bilirim çoktur işin, sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık, anlaşılan yorgunsun. Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan eşi ver mangalı, eş de ısın. Burada 1900'lerin başında İstanbul'da evlerin nasıl ısıtıldığına dair bir işaret var. Bereket versin ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan eşi ver mangalı, eş de ısın. Bu evde soba yoktur aziz dinleyiciler. Bir mangal var. Mangalın da ateşi demek ki sönmüş. Komşu kadın kendi evinden ateş getirmiş ve bu mangala koymuş. Külü eşildiği zaman sıcaklığı daha da artıyor. Odanın loşluğu kasvet veriyor pek baktım. Şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibrit tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. Şair odanın kasvetinden kurtulmak için, feneri yakmak istiyor. Bunun için de bir kutu kibrit tüketiyor ama bundan iyi bir sonuç alamıyor. O zaman neyim açılıp perdeyi zulmet nagah, o zaman karanlık perdesi yarım açılıp ansızın, gördü bir sahneyi üryan sefalet ki nigah. Bir çıplak sefalet sahnesi gördü gözüm. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Şair olsam tasviri yine imkansız olur. O perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. O perişanlığı göz önünde bulamaz, öngöremez hayal bile. Aziz dinleyiciler, Mehmet Akif, Seyfi Baba'nın bulunduğu odayı, onun halini bize böyle anlatıyor. Ve şöyle anlatmaya devam ediyor. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu, bulaydık şunu bir. Sen otur ben ararım, olsa içerdik, iyidir. Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Evet, iki eski dost, Seyfi Baba ve Akif ıhlamur içerek vakit geçiriyorlar. Sohbet şöyle başlıyor. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldum sanırım çünkü bu kış pek salgın. Değerli dinleyiciler, bu ifade sanki bugün söyleniyor gibi. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldum sanırım çünkü bu kış pek salgın. Demek ki nezle o zaman da çok salgın. Bu kış da salgındı. Önümüzdeki yılda, sonraki yıllarda da salgın olacak. Ve Akif o günü anlatırken insanlıkla ilgili değişmeyen bir durumu anlatıyor. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım, soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. Seyfi Baba hastalıkla ilgili geçmişini anlatıyor. 15 gün önce Mehmet Ağa'nın damını aktarmak için çatıya çıkmıştır. Fakat hava soğuktur, soğuk almıştır. Biraz ihtiyarlıktan herhalde şaşkındır ki böyle bir iş yapmıştır. Hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Burada bir mecburiyetten bahsediyor Seyfi Baba. Aktarmazsa aç kalacaktır. Kim getirecektir ekmeğini? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Onu ancak yapacak 5 vakit abdestle namaz. Hastalandın, bakacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Seyfi Baba oğluyla birlikte yaşamaktadır Osman. Osman da ekmeğin peşindedir ama ekmeği ele geçirmek kolay değildir. Elin ekmek tutması zordur. Saat 3'tür. Hala oğlu gelmemiştir. Yalnızlık da pek güçtür. Bazı bir hafta geçer uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Buna karşılık şair şöyle konuşuyor. Seni bir terleteyim sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. Aziz dinleyiciler, Safahat Sohbetlerinde Mehmet Akif'in Seyfi Baba şiirini okuyoruz. Mehmet Akif, eski dostu olan Seyfi Baba'nın hastalığını eve gelince öğreniyor ve onu ziyarete gidiyor. Bu arada İstanbul'un sokaklarını bize anlatıyor. Yağmur, çamur, yolların durumunu anlatıyor ve nihayet Seyfi Baba'nın evini buluyor ve onunla konuşmaya başlıyor. Seyfi Baba hastadır, üşütmüştür, nezle olmuştur 15 gündür ama bir türlü iyileşememiştir. Şair onu terletip iyileştirmeyi düşünüyor. İhtiyar terleye dursun gömülüp yorganına, atarak bende geniş bir kebe mangal yanına, başladım uyku taharrisine, lakin ne gezer? Atarak bende geniş bir kebe mangal yanına, başladım uyku arayışına, lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık, neyse yorulmuş da meğer, ortalık açmış uyandım, dedim artık gideyim. Önce amma şu fakir Adem'i memnun edeyim. Şair Seyfi Baba'nın yanında sabahlıyor, onu terletiyor ve sabah olunca da, ortalık aydınlanınca da gitmek için davranıyor. Ama bu fakir adamı, fakir ahbabını memnun etmek istiyor. Ona yardımcı olmak istiyor. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mührüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. Şairin kesesinde, para kesesinde para yoktur. Bir mührü vardır. Ondan başka bir şey yoktur. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydım, ya param olsaydı. Evet, kesesinde para yoktur. Şairi bu, şair şunun özlemini bize ifade eder. Ya hamiyetsiz olsaydı, yani insanlığa yararlı bir şey yapmak istemeseydi, ya da param olmasaydı diye düşünür. Aziz dinleyiciler, bugünkü Safahat Sohbetleri programımızın sonuna geldik. Gelecek programda buluşmak ümidiyle.
Safahat Sohbetleri.